Sanatta ve günlük yaşamda iletişim çatışmaları ve empati. Üstün Dökmen.
Ayrım 28.
1979'daki Güzin. Sözünü etmek istediğim ikinci tiyatro bir Türk yazarı olan Ülker Köksal'a ait. Köksal'ın 1980 Adem'in Kaburga Kemiği adlı eserinin ilk sahnesinde küçük bir kız olan Güzin ders çalışmak istediğini söylemektedir. Annesi ise ev işleriyle uğraşmasını istemektedir. Şekil 31'de görüldüğü üzere Güzin'in bu isteğinin yetişkinden yetişkine bir mesaj olduğunu, annesinin ise ana babadan çocuğa mesaj yönelttiğini söyleyebiliriz. Annesi Güzin'i anlamamakta, anlamaya çalışmamakta, kısacası onunla empati kuramamaktadır. Böyle olunca da anne kızının isteklerini yok sayabilmekte ve kendisine ait doğruları ona empoze edebilmektedir. Bu örüntü içinde Güzin de annesini anlamamaktadır. Güzin ile annesi arasındaki etkileşimin benzeri başka tiyatro eserlerinde ve ifade ettikleri kadarıyla öğrencilerimizin yaşantılarında da ortaya çıkmaktadır. Dökmen 1985A ve 1986B. Çeşitli tiyatro eserlerinde gençler daha çok yetişkinden yetişkine mesaj gönderirlerken anneleri ve babaları ana babadan çocuğa mesaj göndermektedirler. Bir grup öğrencimizin algısına göre benzeri durum günlük yaşamda da ortaya çıkmaktadır. Eserin daha sonraki sahnelerinde Güzin'i yetişkin bir hanım olarak görüyoruz. Yüksek tahsil yapmıştır, çalışmaktadır, evlidir ve iki çocuğu vardır. Güzin'in hayatında pek çok şey değişmiştir. Fakat çevresiyle olan etkileşim biçimi çocukluğundaki gibidir. Örneklere bakalım. İş yerinde çalışırken Güzin'e çocuğunun hastalandığı bildirilir. Telaşlanır, eve gitmesi gerekmektedir. Fakat kısa sürede yetiştirmesi gereken bir yazı vardır. İş yerindeki erkek arkadaşları sen git yazını biz yazarız derler. Erkeklerin bu tavrının koruyucu ana baba tavrı olduğunu düşünebiliriz. Güzin eve gider. Aynı erkekler bu sefer çocuğu ne kadar sık hastalanıyor, insan ya çalışmalı ya da evinde oturmalı türünden dedikodu yaparlar. Erkeklerin bu tavrı ise eleştirici ana baba tavrıdır. Yani erkekler Güzin karşısında bazen koruyucu bazen eleştirici olmak üzere sürekli ana baba tavrı takınmaktadırlar. Fakat erkekler eviyle işi arasında sıkışıp kalan Güzin'i anlamaya çalışmamakta, onunla empati kurmamaktadırlar. Oysa Güzin'in iş konusunda destek almaya olduğu kadar çocuğu ile ilgili duygularının paylaşılmasına da ihtiyacı vardır. Güzin'in iş arkadaşları kişisel rollerini dengeli şekilde kullanamadıkları, özellikle yetişkin olmayı beceremedikleri için Güzin'in bu ihtiyacına cevap verememektedirler. Yalnızca ana baba rolünü sergilemektedirler. Eviyle işi arasında bunalan, çocuğu ile ilgilenmek zorunda kalan Güzin ise sorunlarını dile getirdiğinde çevresine yetişkinden yetişkine mesajlar vermektedir. Güzin ile iş arkadaşları arasındaki etkileşim şekil 32A'da görülmektedir. Şekil 32A, Güzin, çocuğum çok hasta, işim yetişmedi. Arkadaşı, işini yapalım. Öteki arkadaşı, ne çok izin alıyor. 32B, Güzin, emekli olmak istiyorum. Ailesi emekli ol. 32C. Güzin emekli olur, kocasının ve çocuklarının isteği gerçekleşir. Güzin, iş arkadaşlarıyla olan etkileşiminin bir benzerini evinde kocasıyla ve çocuklarıyla yaşamaktadır. Evdeki durumu şöyledir. Güzin'in emeklilik vakti gelmiştir. Fakat eğer emekli olmazsa işinde terfi edecek, yıllardır beklediği pozisyona ulaşacaktır. Bu yüzden Güzin emekli olmayı şimdilik istememektedir. Oysa kocası emekli olmasını istemektedir. Çünkü karısının emekli ikramiyesiyle borçlarını ödeyecektir. Oğlu emekli olmasını istemektedir. Çünkü annesinin emekli ikramiyesiyle yurt dışına yüksek lisans yapmaya gidecektir. Ve nihayet kızı emekli olmasını istemektedir. Çünkü hamiledir. Annesi emekli olursa bebeğine bakabilecektir. Kocası, oğlu ve kızı Güzin'in emekli olmasına karar vermişlerdir. Ona bu konuda baskı yaparlar. Fakat hiçbiri Güzin ile empati kurmaz. Onun niçin emekli olmak istemediğini sormazlar. Terfi etmenin Güzin için ne anlama geldiğini anlamaya çalışmazlar. Üçü de kendisini düşünmekte, üçü de kendi varoluşunu yaşamaktadır. Yetişkin olmayı beceremedikleri ve kişisel rollerini dengeli şekilde kullanamadıkları için Güzin'in dünyasından habersizdirler. Emekli olmak istemeyen, işinde terfi etmek isteyen Güzin'in bu tavrı yetişkinden yetişkine bir mesaj sayılabilir. Emekli olması konusunda ona baskı yapan yakınları ise kendilerine ait ana babadan Güzin'in çocuğuna mesaj göndermektedirler. Şekil 32B. Güzin emekliye ayrılmamak için çok direnir. Fakat eserin son sahnesinde emekli olmaya karar verdiğini ve torununa bakacağını öğreniriz. Yani Güzin Hanım baskıya boyun eğmiş, uslu çocuk olmuştur. Eşinin ve çocuklarının ana baba rolünde, Güzin'in ise çocuk rolünde davrandıklarını düşünebiliriz. Şekil 32C. Adem'in kaburga kemiğindeki Güzin, günlük yaşantımızda tanıdık bir çehredir. Çevremde emekli olmadan önce emekli ikramiyesi yakınları tarafından parsellenen çok sayıda kişi gördüm. Örneğin 40 yıllık hizmetten sonra bir baba emekli olur. İkramiyesiyle evli olan kızına acilen bir otomatik çamaşır makinesi alması gerekmektedir. Çünkü kızı işlerinin çokluğundan çıldırmak üzeredir. Kızını alınca gelinine de alması gerekmektedir, yoksa tatsızlık çıkar. Torununa markası ve fiyatı ünlü bir spor ayakkabı almak zorundadır. Aksi halde delikanlıya yaylı ayakkabı giymekten aşağılık duygusu gelmek üzeredir. 40 yıllık eşine her gün içine çıkabileceği bir palto alması da kaçınılmazdır ve ikramiye biter. Genel algılamaya göre aile reisi fedakarlık etmiştir, ailesine babalık etmiştir. Ama bir bakış açısına göre de ailesi tarafından yönetilmiş, çocuk rolüne itilmiştir. Bu emekliye ailesi muhtemelen farkında olmadan şu mesajı vermektedir. Senin isteklerin önemli değil. Üstelik paranı nasıl harcayacağını da bilmezsin. Bırak biz karar verelim. Aile adeta sen kaybedersin, ver ben saklayayım diyerek çocuğun elinden bayram harçlığını alan anneler gibi davranmıştır. Aile üyelerinin bu davranışlarının arkasında ana baba tavrının yanı sıra bir kele olan kurnazlığının da bulunduğunu söylersem acaba yanılmış olur muyum? 40 yılın sonunda eline toplu para geçen bu emekliye yakınlarından hiçbirisi parasını nasıl harcamak istediğini sormamıştır. Bir tura katılıp başka ülkeleri mi görmek ister? Bir türlü alamadığı fotoğraf makinesini mi almak ister? Kimse sormamıştır. Kısacası onu yetişkin yerine koymamışlar ve onunla empati kurmaya çalışmamışlardır. Ibsen'in kaderi. Ibsen'in Nora'ya uygun gördüğü son, üçüncü perdenin sonunda Nora'nın evini terk etmesidir. Bu noktada Nora'nın ana baba, kocası Helmer'in ise çocuk rolünde olduğunu belirtmiştik. O günün Avrupa'sında bir kadının evini terk etmesi yadırganmış, Ibsen bütün eserlerinin yasaklanmasına varan toplumsal baskıyla karşılaşmıştı. Baskılara boyun eğen yazar, tiyatrosuna dördüncü perde ekleyerek olayı toplumun istediği doğrultuda noktalamıştı. Toplumun Nora'ya uygun gördüğü son, Nora'nın evine dönmesi ve itaatli bir kadın olmasıydı. Eklenen perdenin son sahnesinde evine dönen Nora kocasına "Beni affedebilecek misin?" der. Kocası ise ona bir bisküvi uzatır. Bu bisküvi uslu çocuğa, uslu kadına verilen ödüldür. Nora ilk perdedeki gibi çocuk rolündedir. Kocası ise ana baba rolündedir, patron rolündedir. Tek farklılık, Helmer eskiden ceza veren patronken şimdi ödül veren patron olmuştur. Nora'ya Ibsen'in ve toplumun uygun gördükleri sonlar şekil 33'te gösterilmektedir. Eserine eklediği dördüncü perde ile Ibsen de bir bakıma Nora ile aynı kaderi paylaşmış, uslu çocuk olmuştur. Ibsen'in ve Nora'nın başına gelenler, onlardan yaklaşık 100 yıl sonra yaşayan Güzin hanımların da başına gelmektedir. Şekil 33. Ibsen'in Nora'ya uygun gördüğü son, Nora seni terk ediyorum, Helmer beni terk etme. Toplumun Nora'ya uygun gördüğü son, Nora beni affedebilecek misin? Helmer artık bisküvi yiyebilirsin. Şekil 34'te görüldüğü üzere uslu çocuk rolüne itilmeye çalışılan Nora'nın, Ibsen'in ve Güzin'in yaşantıları arasında benzerlik vardır. Nora'yı çocuk rolüne iten otoriter bir koca, Ibsen'i çocuk rolüne iten yasaklayıcı bir toplum, Güzin'i çocuk rolüne iten ise sevgisini bir baskı aracı olarak kullanan bağımlı bir ailedir. Güzin, bağımlılığının hüküm sürdüğü ailesinde fedakar anne rolünü seçerek sevgili eşinin ve çocuklarının sevgiden bir zarf içinde sundukları emirleri yerine getirmişti. Sonuçta kendilerine boyun eğdiren otoritenin niteliği ne olursa olsun Nora'da, Ibsen'de, Güzin'de çevreleri tarafından çocuk rolü oynamaya zorlanmışlardır. Şekil 34. A. Nora, beni affedebilecek misin? Helmer, artık bisküvi yiyebilirsin. Toplumsal baskıyla Ibsen'in Nora'ya eklediği son. B. Toplum, bir anne evini terk etmez, tiyatronun sonunu değiştirir. Ibsen, peki işte istediğinizi yaptım. C. Koca, çocuk, emekli ol. Güzin, peki. Nora'nın dördüncü perdesi İbsen'in kaleminden çıkmış gözükse de aslında o çağdaki toplumun kaleminden çıkmıştır. Çünkü İbsen'e zorla yazdırılmıştır. Bu yüzden eserin sonu İbsen'in kişiliğine ve kalemine uygun değildir. Bence İbsen eserine eklediği dördüncü perdede güzel bir ironi sergilemiştir. Yazar, Nora'nın af dilemesi ve bisküvi ile ödüllendirilmesi sahnesinde kanımca zarif bir üslupla kendisine karışanları iğnelemektedir. İbsen sahneyi bu şekilde yazarak adeta benim yazdığım sonucu beğenmediniz. Öyleyse işte size layık sonuç demiştir. Topluma sunulan bu sonuç abartılı, gerçekçi olmayan ve eserin bütünlüğü içinde sırıtan bir motiftir. Eserin bu bölümünün yani dördüncü perdenin günümüzde oynanmadığını belirtmiştim. Bence dördüncü perde günümüzde de oynanmalı. Oynanmalı ki sanatçılara yönelik baskıların sanat eserlerini ne hale getirebildiğini unutmayalım. Nora'nın, Güzin'in ve İbsen'in yaşadıkları çatışmaların bilişsel nedenleri. Nora'nın, Güzin'in ve İbsen'in çevreleriyle yaşadıkları çatışmalara temel oluşturan pek çok neden bulunabilir. Burada söz konusu nedenlerden önemli gördüğüm bir tanesini ele alarak irdelemek istiyorum. Bu da çatışmaların bilişsel nedenleri. Hatırlanacağı üzere kitabın ikinci bölümünde bilişsel davranışçı yaklaşımdan söz etmiştik. Bu yaklaşıma göre karısının tefeciden borç alması üzerine Helmer'in öfkelenmesinin asıl nedeni sahip olduğu kalıplaşmış düşüncelerdir. Helmer'in öfkelenmesine yol açan kalıplaşmış düşünceleri şunlar olabilir. Her zaman çevremdeki insanların onayını kazanmalıyım. Karımın tefeciden borç aldığı ve sahte imza attığı duyulursa tanıdıkların gözünde değerim düşer. Benim karım nasıl böyle bir şey yapar? Başkalarının karısı yapabilir ancak Helmer'inki yapamaz. Bunlar kalıp düşüncelerdir. Her zaman herkes tarafından onaylanmak isteği gerçekçi değildir. Tefeciden borç almak ve sahte imza atmak yanlış olabilir. Fakat eğer esnek düşünürsek belli şartlarda, örneğin bir insanın yakınlarının sağlığı söz konusu olduğunda bu davranışı hoş görebiliriz. Helmer ise esnek düşünememektedir. İnsanları ve davranışları ya hep ya hiç şeklinde kutuplaştırmaktadır. Helmer'e göre davranışlar, doğrular ve yanlışlar olmak üzere ikiye ayrılır. İnsanlar da doğru davrananlar ve yanlış davrananlar olmak üzere ikiye ayrılır. Helmer'in gözünde kısmen doğru davranış yoktur. Genellikle doğru davranan insan da olamaz. Yani Helmer için gri yoktur. Bu yüzden karısını hoş göremez. Helmer'in gözünde Nora, yaptığı tek hata ile yanlış davrananlar sınıfına geçmiştir. Helmer'in karısı ise asla yanlış davranan bir insan olmamalıdır. Helmer, toptancı düşünce biçimine de sahiptir. Kendisine ait özelliklerden herhangi bir tanesi eleştirildiğinde, tüm varlığının birden eleştirildiğini hissetmektedir. Eğer karısının yaptıkları toplum tarafından eleştirilirse, Helmer kendisini kötü bir eş, kötü bir baba, kötü bir bankacı, kötü bir avukat olarak, hatta kötü bir yurttaş olarak algılamaya başlayacaktır. Helmer'in evindeki, işindeki ve toplum içindeki rolleri arasında sınır yoktur. Ayırım yoktur. Hepsi bir bütündür. Yani Helmer'in bütün yumurtaları aynı sepettedir. Bir tiyatro kahramanı olan Helmer, toplumdan alınmış bir örnektir. Helmer gibi toplumda bir takım kalıplaşmış düşüncelere sahiptir. Özellikle bir kadının rolünün ne olması gerektiği konusunda yasa dışı çağdaki kalıplaşmış düşünceler yüzünden İbsen eserine dördüncü perdeyi eklemek zorunda kalmıştır. O günkü kalıplaşmış düşünce bir kadının her zaman kocasına itaat etmesi ve evini terk etmemesi gerektiği doğrultusundadır. Bu durumun istisnası fakatı olamaz. Kuralı bozan kadının gerçek bir insan ya da tiyatro kahramanı olması da önemli değildir. Adem'in kaburga kemiğinde Güzin'in ve ailesinin davranışlarını yönlendiren kalıplaşmış düşünce ise büyük bir ihtimalle kadının fedakarlığı ile ilgilidir. Bir kadının kocası ve çocukları için her zaman fedakarlıkta bulunması gerektiği yolundaki kalıp düşünce Güzin'in kendi tercihi dışında emekli olmasına yol açmıştır. Bir anne elbette ki yakınları için fedakarlıkta bulunabilir. Fakat bu fedakarlığın ölçüsü kaçmamalı, fedakarlıkta bulunanın mutsuzluğuna ve bir takım çatışmalara yol açmamalıdır. Kitabın ikinci bölümünde de belirtildiği gibi fedakarlıkta ileri gidenler bir süre sonra fedakarlık ettikleri kişilere kızmaya başlayabilirler. Evimizde bugün saçını süpürge eden annemiz, yarın sürekli olarak sağlığından ya da bizim duyarsızlığımızdan yakınan mutsuz bir anne haline gelebilir.
Ayrım sonu.